Ayrım 49.
Ve üstelik deneme dizisine hemen oracıkta son veriyor. Öyle ya, böyle bir sonuç her zaman ele geçer mi? Durun, hikayenin gerisi var. 1936 yılında asistanlarından biri bir grup çocukla benzer deneyler yaparken 25 kartın 25'ini doğru bilen bir başka çocuğa rastlamaz mı? Bu defaki 9 yaşında Lillian adında bir kız. Ryan sevincinden havalara uçmuş olmalı ki bu yeni mucizevi başarıyı şöyle anlatıyor. Bir gün deneylerde son derece yüksek bir isabet kaydettikten sonra Lillian yüzünde hafif bir tebessümle pencereden dışarı bakarak asistana şöyle demiş. Durun, aklıma bir şey denemek geldi. Bunun üzerine asistan ne olur ne olmaz diye kartları bir defa daha kesmiş. Çocuk deneye başlamadan bir an durmuş, kartları masanın üstüne bırakmış ve gözleri kapalı olduğu halde kendi kendine konuşur gibi dudaklarını kıpırdatmış, sonra kağıtların sırtlarına bile bakmadan her birinin hangi kart olduğunu söylemiş. Bakınız MG2 sayfa 82. Ancak hikaye burada da bitmiyor. Herhalde asistan kızın durumundan kuşkulanmış olmalı ki bir hafta sonra Ryan'ın laboratuvarında Lillian'la bir deney daha yapıyor. Yalnız bu defa asistan her kartı ne olur ne olmaz diye bir zarfa koyup kapatmış. Sonuç ne olsa beğenirsiniz. Bu defa Lillian 25 karttan sadece bir tanesini doğru bilmiş, geri kalan 24 tanesini ıskalamış. Buyurun cenaze namazına. Şimdi bu durumda siz olsanız ne düşünürsünüz? Elbet gene Lillian'ın ilk denemesinde hile yaptığını, ikinci denemede buna fırsat bulamadığı için çuvalladığını, öyle değil mi? O pencere kenarındaki manalı gülümsemesi, sonra kendi kendiyle konuşur gibi yapması da bu hipotezi desteklemiyor mu? Ryan'a sorarsanız hayır. Nasıl hayır? Efendim, Pierce'da olduğu gibi Lillian'da da ESP var. Ancak bu güç bazen hedefi bilerek ıskalayabilirmiş. Hatta buna özel bir ad da bulmuş üstad. Negatif ESP. Tanrı insanı şaşırtmasın diye bir söz vardır. Ben buna nazire olarak şöyle diyeceğim. İnsan boş bir inanca kafayı takmaya görsün. Besbelli ki Ryan'a ESP ve PK diye bir güç olmadığını kabul ettirmeniz imkansız. İstatistiksel sonuçları değerlendirme tarzı da bunu gösteriyor. Eğer bu sonuçlar olumluysa ne âlâ. Ama başta başarılı olmuş bir denek bu başarılarını devam ettiremiyorsa, bu onun üzüntülü veya yorgun olması, deneylerin uzamasından bıkkınlık getirmesi gibi psikolojik nedenlerle açıklanabilir. Deneklere ödül vaat edilmesi, onların ESP yeteneklerini güçlendirebileceği gibi bu son andığımız nedenler, ama özellikle deney esnasında kontrol amacıyla yabancı bir kişinin bulunması, bu gücün azalmasına, hatta büsbütün kaybolmasına yol açabilir. İleride göreceğimiz gibi Ryan'dan sonra gelen parapsikologlar da aynı gerekçeyi öne sürerek deneyler esnasında denetçilerin hazır bulunmasına karşı çıkmışlar. Hele sihirbazlara, şüphecilere kesinlikle izin vermemişlerdir. Ryan'ın bu konudaki görüşleri için bakınız MG1 sayfa 303. Oysa başka psikologların bu tür deneylerden hiçbir zaman olumlu sonuç alamamış olmaları da gösteriyor ki Ryan'ın üstün başarılı denekleri düpedüz hile yapmışlar. Gardner'ın söylediğine göre profesyonel sihirbazlar ESP kartlarıyla tam isabet kaydetmenin 20 değişik yolunu gösterebilirlermiş. Bakınız MG2 sayfa 217 VD. İstatistiksel araştırmalarla ESP ile PK'nın varlığını kanıtlamaya kalkan Ryan'ın hile hipotezinin çok daha muhtemel, dolayısıyla akla yakın olduğunu görememiş olmasını insanın aklı almıyor. Burada Ryan'a yöneltilebilecek daha birçok eleştiri var. Ancak ben bunları daha ileride öteki parapsikologları da inceledikten sonra dile getirmeyi tercih ediyorum. Ryan'ın bazı çocuksu inançları da olduğunu belirtmek, onun bilim adamı kişiliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ryan başlangıçta rahip olmak istemiş ama McDougall'ı tanıyıp bir süre onun yanında çalıştıktan sonra parapsikolojiye vermiş kendini. Ruhun ölümsüzlüğüne ve özgür iradeye inanan bir kimse. Besbelli ki bunlar aldığı dinsel eğitimin kalıntıları. Ama Ryan medyumların Ojiya tahtası ve otomatik yazı yöntemlerini kullananların da uzaktan hissetme, uzaktan görme ve önceden bilme yoluyla kaptıkları bilgileri başkalarına ilettiklerine inanıyormuş. Bunlara ne demeli? Ryan halk arasında yaygın olan bir sürü boş inançtan da kurtaramamış kendini. Dahası var. Hayvanların da ruhsal gücü, psi, olduğuna inanıyormuş. Örneğin bir yazısında insanların aklından geçenleri okuyan Lady adındaki kısrağın ve Long Beach'teki bir depremi ta Kaliforniya'da bütün gece uluyarak haber veren köpeğin böyle bir yeteneği olması gerektiğini kanıtlamaya çalışıyormuş. Bütün bunlar Ryan'ın bilim adamlığı konusunda ister istemez kuşku uyandırıyor. Nitekim Pierce'la Lillian karşısındaki tutumu da onun deneylerini daha çok önceden edindiği bazı inançları her ne pahasına olursa olsun kanıtlamak amacıyla yaptığını gösteriyor. Aslında belki birkaç istisnayla bu tutum öteki parapsikologlarda da göze çarpıyor. 4. parapsikolojiyi bilimselleştirme çabaları. Ryan'ın deneylerinde bilimsel objektifliği engelleyen birçok kusurlar olduğu gibi deneklerin hile yapma ihtimalinin ortadan kaldırmak da pek mümkün olamıyordu. Bütün bu sakıncaları gidermek için ilk akla gelen çare denemeleri elektronik aygıtlarla yürütmek oldu. Buna göre hedefleri bir randomizer yani bir tür yapay rastlantı makinesi seçecek, seçilen hedefleri ve deneyin cevaplarını bir elektronik aygıt kaydedecek. Bütün istatistiksel analizleri de bir bilgisayar yapacaktı. Bu şekilde bu tür deneylerde kuşku uyandıran sübjektif faktörler hiç değilse büyük ölçüde ayıklanmış olacaktı. Verytek adını taşıyan ilk elektronik makine 1962'de uygulamaya konulur. İşleme tarzı da şöyledir. Makine ilkin 0 ile 9 sayıları arasından birini gelişigüzel seçer, seçtiği sayıyı bir kağıda kaydeder, bunun yanına deneyin tahmin ettiği sayıyı, onun da yanına her denemenin tam zamanını, en sonunda da hedefin seçildiği anla tahmin arasında geçen zamanı yazar. Randomizer'ı yani rastlantı makinesi, rulete veya piyango çekilişlerinde kullanılan alete benzetebilirsiniz. Aslında bir zarın bir fincan içinde iyice çalkalanıp havaya fırlatılmasından da amaç bir anlamda yapay olarak rastlantı üretmektir. Öyle değil mi? Bir deneme dizisi bitince makine kilitlenir ve bütün verilerin otomatik olarak kaydedildiği kağıt printer'dan çıkana kadar kilitli kalır. Daha sonra ikinci deneme başlar falan. Bu makine uzaktan görme, önceden bilme veya uzaktan hissetme moduna da ayarlanabiliyormuş. 1962'deki ilk denemede 37 denek seçilmiş. Bunlardan her biri her bir mod için 100 denemelik 5 seri tamamlamışlar. Böylece toplam 55.000 deneme yapılmış. Deneme sonuçları analiz edilince ister grubun tümü ister herhangi bir denek göz önünde tutulduğunda rastlantısal, istatistiksel ortalamadan bir sapma olmadığı görülmüş. İşin ilginç yanı şu ki, denekler arasında paranormal yeteneklere inananlarla inanmayanların elde ettiği sonuçlarda da bu bakımdan bir ayrım olmadığı ortaya çıkmış. Bu makine ile yapılan deneyler için bakınız MG2 sayfa 75-90. Verytek'in daha başka ilginç özellikleri de var. Ama bu ayrıntılara girmeye zamanımız elverişli değil. Yalnız şu kadarını belirtmek isterim. Paranormal araştırmaları acımasızca eleştiren psikolog E.H. Mansell, ESP, A Scientific Evolution 1966 adlı eserinde şöyle diyormuş. Verytek'le 12 ay sürecek bir araştırma sonunda ESP'nin varlığı saptanırsa şimdiye kadar bu alanda yapılan araştırmalar boşa gitmemiş olacaktır. Ancak sonuç negatif çıkarsa bundan böyle bir sürü genç adamın enerjilerini boş yere harcamaları önlenmiş olacaktır. AE sayfa 76. Hansel'in 1989'da yayımlanan The Search for Psychic Power ESP and Parapsikoloji Revisited Prometheus Books adlı kitabı yeni elime geçtiğinden elinizdeki kitabı yazarken yararlanamadım. Bu konuda yapılan eski yeni bütün deneyleri inceleyen, değerlendiren bu kitabı da Hansel'in ilk kitabındaki görüşlerini pekiştiriyor. Verytek için bakınız sayfa 125-140. Bu sözlere kulak asan olmuş mu dersiniz? Bunu biraz sonra göreceğiz. İşin ilginç yönü çoğu parapsikolog ESP testlerinde bu makinenin kullanılmasına karşı çıkmış. Neden dersiniz? Ancak aslında bir laser ve plazma fizikçisi olduğu halde sonradan paranormal araştırmalara bulaşan Russell Tark bu parapsikologlara kulak asmamış ve Hart adındaki biriyle birlikte Verytek'ten daha geliştirilmiş bir ESP makinesi yapmış. Hem bu yeni makine ESP yeteneğini geliştirebilecek şekilde tasarlanmışmış. Lafı uzatmayayım, Tark, Harold Puntoff adındaki bir başka fizikçiyle birlikte paranormal araştırmalar yapma amacıyla kurulmuş olan bir enstitüde, Stanford Research Institute, kısa adıyla SRI, 1972'de araştırmalara koyulur. Bundan böyle adları sık sık geçeceği için bu iki fizikçiyi T ve P harfleriyle anacağım. Deneklerden söz ederken de D1, D2 kısaltmalarını kullanacağım. T ile P ilk denemelerini iki denekle, o da uzaktan görme üzerine yaparlar. Ancak denemenin çeşitli aşamaları var. Şöyle ki, o aşamasında bu iki denek ESP makinesiyle kendi başlarına yani gözetim altında tutulmadan deneme yapıyorlar. D1 9600 denemede %26.06 isabet kaydetmiş. Rastlantısal ortalama %25. Öğrenme yani önceki deneyden yararlanma eğrisini yükselme oranı ise %0.77. D2'nin 1400 denemede elde ettiği ortalama %30.5, öğrenme eğrisi yükselmesi ise %0,714. İsabet oranı ortalamanın %5,5 üstünde olduğuna göre D2 de ESP yeteneği olabilir. Ancak deneme denetim altında yapılmadığı, üstelik deneme sayısı D1'inkinden düşük olduğu için bu sonuca pek güvenilemez. Birinci aşama. Burada makineye denetimi sıkılaştıran bir printer takılmış. Buna göre her şey otomatik olarak kaydediliyor. Hem de bu defa 147 denek seçilmiş. SRI'd çalışanlar arasından seçilen bu deneklerden her biri denemelerini laboratuvarın değişik yerlerindeki makinelerinde kendi başına yapmış. Denemenin bütün kayıtları bir bilgisayara verilip analiz edilince 145 deneyin toplam skorlarının gerek ESP gerek öğrenme yeteneği bakımından şans ortalamasını aşmadığı saptanmış. Ancak T bu aşamada bile kontrollerin yeterince sıkı olmadığını, bu nedenle işe yan tutmanın karışmış olabileceği izlenimine kapıldığı için birinci aşamayı ikinci aşamada kullanılacak olan başarılı denekleri seçmeye yarayan bir tür ayıklama, screening süreci gibi değerlendirerek 12 denek seçiyor ve son bir deneme yapıyor. Bunlardan biri de sıfır aşamasındaki D2. Ne yazık ki T bu aşamada da umduğunu bulamıyor. Zira deneklerden hiçbiri şans ortalamasını aşan bir isabet kaydettiremediği gibi hiçbirinin öğrenme eğrisinde kayda değer bir yükselme görülmemiş. En çok umut bağladığı D13 bile üstelik kendisine parasal ödül vaat ettiği halde başarı sağlayamamış. Şimdi siz olsanız bu durum karşısında ne düşünürsünüz? Bu tür denemelere devam etmenin boşuna zaman kaybetmek olduğunu, öyle değil mi? Ama hayır, paranormal yeteneklerin var olduğunu bir defa kafalarına koymuş olanlar öyle kolay kolay pes etmezler. Hem unuttunuz mu? Ryan Lillian'ın ikinci denemede tümüyle çuvallamasını nasıl yorumluyordu? Tark biraz daha değişik bir bahane buluyor. Efendim, denemelerin karmaşık oluşu ve ağır yürümesi de ESP yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilirmiş. Oysa sıkı denetim amacıyla alınan tedbirler denemeleri karmaşık duruma getiriyormuş. O halde yapılacak en akıllıca iş sıfır aşamasına dönüp deneyi tekrarlamak. T de öyle yapmış. Printerları falan da aradan çıkarmış. Deneklerin dikkatini dağıtıyorlar diye. Sözü uzatmayayım. Bu defa T8 denek seçiyor. Alınan sonuçları printer yerine bir deneyici kaydediyor. Ama sonuç gene pek değişmiyor. Deneklerden 7'sinin isabet oranı gene şans ortalaması düzeyinde. Yalnız biri printerla çalışmayı tercih eden Duane Elgin ortalamanın biraz üzerinde bir isabet kaydedebilmiş. Ancak bu sonuçta T ile P'yi yollarından döndürmeye yetmiyor. Zira ileride göreceğimiz gibi bu iki ESP şampiyonu daha başka bir sürü deney yapacaklar, hatta paranormal yeteneklerin varlığını kanıtladıklarını iddia edecekler. 5. Uri Geller efsanesi. Bu bölüme yukarıdaki başlığı koymamın iki ana nedeni var. Biri bu genç ve yakışıklı İsrailli sihirbazın akıllara durgunluk veren marifetleriyle şimdiye kadar belki D.D. Home dışında hiçbir duyarlıya nasip olmayan bir ün kazanmış olması. İkincisi, yalnız mucizelere düşkün halk yığınlarının hayret ve hayranlığını uyandırmakla kalmayıp birçok aklı başında bilim adamını ve düşünürü de paranormal güçlerin varlığına inandırabilmiş olması. Nitekim bu yüzden Geller bilimsel araştırmalara da konu olmuş. Kültürlü diye geçinenler arasında belki Einstein'ın adını bile duymamış olanlar vardır ama Uri Geller adını duymamış olanların bulunduğunu pek sanmıyorum. Her neyse, biraz sonra anlatacaklarımı okuyunca neden onun bir efsane adam sayıldığını sizler de daha iyi anlamış olacaksınız. Ancak bizi burada asıl ilgilendiren soru şu: o gerçekten de bu titri hak ediyor mu, yoksa basit ama çok yetenekli bir şarlatan mı? Gelin isterseniz bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Kendi otobiyografisinden ve biyografilerinden öğrendiğimize göre Geller, meslek hayatına gece kulüplerinde sihirbazlık numaraları yaparak başlamış. Lütfen bu noktaya bir mim koyun, zira birçok şeyi açıklaması bakımından bu nokta çok önemli. Hayatını yazanlardan Andrea Puvarich, Geller'e 1971'de rastlıyor ve kendisini hemen İsrail'den Amerika'ya getirip çeşitli televizyon gösterilerine çıkarıyor. Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekerim. Puvarich, Geller'i etrafa bir göz boyacı olarak değil, üstün yetenekli bir duyarlı olarak tanıtıyor. Bu noktaya da bir mim koymanızı rica edebilir miyim? Burada neden üstün yetenekli deyimini kullandığımı merak ediyor olmalısınız. Açıklayayım. Puvarich'in kendisi tanınmış bir parapsikologmuş. Ayrıca UFO'ların birçok fotoğrafını çekmiş, hatta başka gezegenlerde yaşayan dokuzlar dediği canlılarla medyumlar aracılığıyla ilişki kurmuşmuş. Uri ile tanışınca onun da gerçek bir duyarlı olduğuna inanmış ve kendisini hipnoz altında bu dokuzlarla konuşturmuş. Yalnız konuşturmakla da kalmamış, Uri onlarla konuşurken çıkardığı garip sesleri de teybe almış ama nasıl olduysa bu sesler sonradan kendi kendilerine silinmişler. Bu teyplerde neler mi kayıtlıymış, neler olacak? Dokuzların açıkladığı bazı sırlar. Bu sırların ayrıntılarını geçiyorum, zira hepsi abuk sabuk şeyler. Ancak Poirot kitabında Uri'nin gerçekleştirdiği yüzlerce mucizeden söz ediyor ki bunların hiç değilse birkaçını anmadan geçemeyeceğim. Örneğin bir ara dolma kaleminden sırra kadem basmış bir mürekkep haznesi, 3 gün sonra Tel Aviv dışındaki bir tarlada bir UFO'yu seyretmekte olan Uri'nin elinde arz-ı endam eder. Uri'nin 25. doğum gününde Uri, Poirot için saatini havada sallamaktadır. Poirot ondan kendisine uzaydan mesajlar gönderen Spectra adındaki uzay gemisinden bir işaret göndermelerini sağlamasını ister. Bir de bakar ki saatin ibreleri 29 dakika ileri gitmiştir. İster inanın ister inanmayın. Buna benzer daha ne mucizeler anlatmıyor Poirot. Yumurtalar durdukları yerde katılaşırlar. Poirot'un Ossining'deki evinde bıraktığı bir kamera kutusu Uri'nin İsrail'deki yatağında ortaya çıkar. Poirot saatini bir komodin üzerinde bırakmıştır. Uri bağırır. Saat Uri'nin bileğinde arz-ı endam eder. Durun, Uri'nin mucizeleri daha bitmedi. Üstad bir kristal küreyi yoktan var eder. Bir fotoğraf makinesini tıpkı home gibi havalandırır. Bir kurşun teli altına dönüştürür. Sizin anlayacağınız eski simyacıların yüzyıllar boyunca yapamadıkları bir işi başarır. Uri'nin yanındaki bir raftan bir deniz kabuğu yavaş yavaş yere düşer. Münih'te Uri hareket halindeki bir asansörü ruh gücüyle durdurur. Uri ile yaptığı bir ağız dalaşından sonra Poirot ne görse beğenirsiniz. Masasının üzerinde duran 9 kalem why biçiminde dizilmemiş mi? Why İngilizce niçin demek? Bundan kısa süre sonra Poirot'un çalışma odasında duran ağır bir dolap yer değiştirip kendi kendine yatak odasına taşınır filan. Bu anlattıklarım Geller'in her gittiği yerde gerçekleştirdiği mucizelerden küçük bir bölümü. Uri sahnede kapalı zarflardaki resimlerin benzerlerini çiziyor, çivi, çatal, bıçak gibi madeni eşyayı eğip büküyor, durmuş saatleri tekrar çalıştırıyor, çalışan saatleri durduruyor veya ibrelerine yer değiştirtiyor. Seyircilerinden birinin aklından geçen sayıları, renkleri ve kentleri biliyor. Sahne dışında sık sık tekrarladığı numaralardan, pardon mucizelerden demek istiyordum. Biri de translokasyon yani eşyaya yer değiştirmek. Bir defasında Ossining'deki evinde 4 kişinin gözleri önünde Poirot için köpeği Wellington'ı bir anda duvarın içinden geçirerek bahçeye taşımayı başarmış. Bir defasında da Uri Manhattan'daki evinden tam 50 kilometre uzaktaki Poirot için Ossining'deki evine taşınmış. Parapsikoloji dilinde buna teleportasyon deniyor. Geçen yüzyılın büyük medyumu Home sadece kendi vücudunu tavana kadar yükseltebiliyordu. Sporda eski rekorlar durmadan kırılıyor da ruhsal güçler alanında aynı şeyden neden olmasın değil mi ama? Nasıl mı? Herhangi bir taşıda binmeden ve yürümeden taşınmış. Uri'nin bu mucizeyi nasıl başardığını kimse bilmiyor ama Poirot öyle diyor. Poirot'un kitabında anlattıklarının onda birine bile inanmayabilirsiniz. Ancak çeşitli televizyon gösterilerinde sergilediği numaraları görüp de sihirbazlar dışında Geller'in gerçek bir duyarlı olduğuna inanmayan yok gibi. Nitekim bazı bilim adamları bile aynı inancı paylaşmaktan kendilerini alamamış. Eski bir sihirbaz olduğunu bildiği halde Poirot, Uri'nin gerçek bir duyarlı olduğuna inandığına göre onlar niye inanmasın? 1974'ün 21 Haziran günü Londra Üniversitesi'nden bir grup fizikçi önünde Uri'nin gerçekleştirdiği yeni bir mucize bu konudaki bütün şüpheleri dağıtmaya yeter. Zira bu defa Uri elinde tuttuğu bir Geiger sayacında durup dururken son derece şiddetli bir tıkırdama yaratmayı başartmıştır. Bakınız MG2 sayfa 100. Geiger sayacı elektron, proton, alfa parçacığı gibi elektrik yüklü parçacıkların varlığını haber veren bir dedektör olup mısır patlamasına benzer tıkırtılar çıkarır. Bazen bu tıkırtıklar pek çok parçacığın dedektörden geçmesi durumunda bir patlamayı andırabilir. Başarmıştır. Nasıl mı? Önce birkaç defa derin derin nefes almış, sonra büyük bir çaba harcıyormuş gibi zorlanmış, derken Geiger sayacında patlamaya benzer o ses duyulmuş. Aralarında ünlü D. Bohm'un da bulunduğu fizikçiler kulaklarına inanamamışlar. Uri bu deneyi ertesi gün bir de ünlü yazar ve de paranormal delisi Arthur Koestler'le başkalarının önünde tekrarlar. Fizikçi Sartafi'nin dediğine göre Koestler Geiger sayacında patlama olduğu an içinde güçlü bir şeyler duyduğunu söylemiş. Hatta dakikalarca kendine gelememiş. Bu deneyden sonra Sartafi'nin vardığı sonuç şu. Meslekten bir fizikçi olarak fikrimi sorarsanız, Geller Londra Üniversitesi'nde yaptığı gösteriyle gerçekten de psikoenerjetik bir yeteneği olduğunu, oldukça iyi denetlenmiş ve tekrarlanabilir şartlar altında herhangi aklı başında bir kimsenin şüphe edemeyeceği şekilde kanıtlamıştır. Bu son cümleye de bir mim koyun lütfen. Bakınız MG2 sayfa 94. Parapsikolog John Beloff da aynı kanıda. Bakınız MG3 sayfa 45. Bu tür gösterilerin ciddi bilim adamlarını kolaylıkla etkileyebildiğini daha önce de göstermiştim. Özellikle insan paranormal olaylara inanmaya yatkın ve hevesli ise. Bunlardan biri de asıl mesleği yazarlık olmakla birlikte bilimle yakından ilgilenen Köstler. Köstler'in bilim konusundaki en tanınmış eseri Sleepwalkers, Uyur Gezerler başlığını taşıyan astronomiye ait kitabı. Ancak Köstler, modern fiziğin yanlış yolda olduğu ve bilimin henüz meydana çıkaramadığı birçok gizli güçler bulunduğu kanısında. Vasiyetnamesinde İngiliz üniversitelerinden birinde bir parapsikoloji kürsüsü kurulması için 750 bin sterlin bıraktığı yazılıymış. Ayrıca karısıyla birlikte intihar etmeden önce yazdığı bir mektupta, öldükten sonra ruhunun bedensiz olarak yaşamaya devam edeceğine dair içinde bir umut ışığı olduğunu belirtiyormuş. Öznelsel düşünüşün en aklı başında insanlara bile ne oyunlar oynayabileceğini göstermesi bakımından Köstler'in bu sözleri çok anlamlı. Onun yakın bir gelecekte bilimde yeni bir Kopernik devrimi beklenebileceğini söylemesi de bu düşünüşün ürünü olsa gerek. Böyle bir umudu olmasaydı belki intihar bile etmezdi. Bakınız MG3 sayfa 4. Ancak ciddi bilim adamlarını yanıltan şeylerden biri de duyarlı diye geçinenlerin göz boyacılıkta ne kadar usta olduklarını bilmemeleri. Bilmedikleri için de tıpkı sıradan insanlar gibi bu sihirbazların oyununa gelmeleridir. Nitekim Gardner bıkmadan, usanmadan her fırsatta bilim adamlarının son derece kolay aldatılabilir insanlar olduğunu belirtiyor. Ancak bazı bilim adamları kendilerine gereğinden fazla güvendikleri için şüphecilerin, arada göz boyacıların her türlü marifetini açığa vurarak kendilerini uyarmaya çalışan eski sihirbazların uyarılarına kulak asmıyorlar. İşte bunlardan ikisi Russell Targ ile Harold Puntoff. Daha önce de sözünü ettiğim bu iki fizikçi, Gardner gibilerin uyarılarını aldırmayıp, Geller'le de deneyler yapıyorlar. Parapsikologlardan sonra fizikçilerin de paranormal konusuna bulaşmaları oldukça ilginç bir gelişme aslında. Ancak Ryan gibilerin paranormal yetenekleri olup olmadığı bilinmeyen kişileri denek olarak seçmelerine karşılık, P ile T'nin dünyaca ünlü, üstelik vaktiyle sihirbazlık yaptığı da bilinen birini seçmeleri garip. Herhalde onlar da Londra'daki fizikçiler gibi Geller'in başarılarından çok etkilenmiş olmalılar. Ancak onların da paranormal olaylara baştan beri inandıkları anlaşılıyor. İşe bir de Köstler'in umduğu Kopernik devrimi ihtimali karışınca kolları sıvamışlar. İşe ilkin Geller'in uzaktan görme yeteneğini araştırmakla başlıyorlar ve bu işte beklenmedik bir başarı sağlıyorlar. Bu başarılarını ciddiyetiyle tanınmış ünlü Nature dergisinde yayımlatabilmiş olmaları da bir başka başarı. Nature dergisinin 18 Ekim 1974 tarihli sayısında yayımladıkları bir yazıda T ile P, Geller'le yaptıkları birçok deneyden en sansasyonel olanını kısaca şöyle anlatıyorlar. Bakınız MG3 sayfa 137, ayrıca MG2 sayfa 315-26. Kenarları 2 santim boyunda olan bir zar, 7,5 × 10 × 15 santim boyutlarındaki çelik bir kutuya konuyor. Deneycilerden biri kutuyu kuvvetle çalkaladıktan sonra masanın üzerine bırakıyor. Bu tipik çifte kör bir deney. Zira ne değneğin ne de deneycilerin zarı görmeleri mümkün. Geller'dan zarın hangi yüzünün üste geldiğini bilmesi isteniyor. Verdiği cevap kaydedildikten sonra kutu açılıp bakılıyor. Deneme 10 defa tekrar ediliyor. İkisini Geller pas geçiyor. Ancak belki inanmayacaksınız, pas geçmediği 8'ini doğru biliyor. Bunun şans eseri gerçekleşme ihtimali milyonda birmiş. Gardner'ın demesine göre bu deneme a simple, foolproof, monumental violation of chains, sizin anlayacağınız rastlantıyla açıklanması imkansız bir olay